Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, hepinize hayırlı günler dileriz efendim. Bir 40 Ambar programı ile yine karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi stüdyoda Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Geçen hafta konuşmaya başladığımız kimlik meselesi hakkında bu hafta da konuşmaya devam edeceğiz. Bu hafta daha çok üst kimlik, alt kimlik meselesi, kimlik çatışmaları, çoğulcu bir kimlik anlayışı nasıl ihdas edilebilir? Bu bir durum mudur yoksa bir ideal bir durum mu olmalıdır? Din ve kimlik meselesi de yine bu haftaki konuşma konularımızı oluşturacak. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam ben konuya bu üst kimlik ve alt kimlik tartışmaları ile başlamak istiyorum. Yakın bir döneme kadar, yani yakın bir dönem dediğim birkaç yıl öncesinde başlayan bir tartışmaydı bu aslında. Özellikle Kürt sorunu çözümüne yönelik olarak siyasetin de geliştirdiği bir dildi. Özellikle Başbakan bunu çok kullandı. İşte üst kimliğimiz bizim Türkiyeliliktir. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır. Alt kimlikler belki işte etnik kimliklerdir, etnisedir. İşte Kürt olabilir, Çerkez olabilir, Boşnak olabilir bu topraklar üzerinde yaşayan insanlar. Ama işte bunların üst kimliği bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıdır, Türkiyeliliktir dendi. Millet kavramı o arada çok tartışıldı. Hatta bir ara herkes millet kavramını kullanmaktan imtina etmeye başlamıştı. Böyle çok acayip garayip durumlar da ortaya çıktı. Yine ben hiç unutmuyorum, CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman meclisteki bir konuşmasında işte Türk ulusuyla Türk milletini eşit eş değerde göremezsiniz dedi. Böyle bir kıyamet koptu orada da. Hocam şimdi şöyle baktığımız zaman üst kimlik tartışmalarına 100 yıl öncesine, 1,5 asır öncesine kadar gittiğimiz zaman işte Osmanlı'nın o son sıkıntılı dönemlerinde bir Osmanlılık üst kimliği verilmeye çalışılıyor. Şükrü Haneoğlu'nun ifadesiyle de bu sonradan şeye dönüyor. Yani bir Rum, Ermeni ya da diğer Müslüman toplumları da içerirken bu Osmanlı kimliği, daha sonra işte Rumlar ve Ermeniler bu kimliğin dışarısında bırakılmaya çalışılıyor. Sonrasında yeni cumhuriyetle birlikte Türk kimliği üzerinde bir üst kimlik oluşturulmaya çalışılıyor. Ama bunlarda hep şu ortaya çıkıyor hocam. Bir üst kimlik varsa diğerlerinin, o diğer alt kimliklerin ifadelendirilmesi, vurgulanması hep böyle ayrılıkçılık ve bölücülük olarak kavramsallaştırılıyor. Bizim şimdi hocam geldiğimiz noktada üst kimliğimiz ne olabilir? Yani bu üst kimlik ve alt kimlik tartışmalarına nasıl yaklaşabiliriz acaba?
Bu Türkiye'nin tabii uzun süre yaşadığı bir tartışmaydı. Belli bir süre daha da yaşayacağı benziyor. Özellikle toplumların kendilerini yeniden kurmaya yöneldiği tarihsel dönemlerde kimlik problemleri de ortaya çıkıyor. Türkiye Osmanlı'nın parçalanmasıyla birlikte ciddi anlamda kimlik tartışmalarını yaşamış ve 1924 yılında da Türkçülük temelinde bir kimlik benimsenmiş. Ama bunun içeriği önemli ölçüde Türklere referansta bulunan bir şey değil, daha çok Avrupalılaşma temelinde Türkçülük cilasıyla süren bir kimliktir. Dolayısıyla bu üst kimliğin temelinde ne aslında Türklerin realitesi vardı, ne de Türklerin mensubiyet duyduğu İslam idealitesi söz konusuydu. Türkçülük adı altında siyasal bir ideoloji herkese yekpare bir biçimde giydirildi. Tek bir kimlik topluma giydirildi. Bütün toplum bunun etrafında mobilize edildi. Bu yapılırken de tabii toplumun yapısında, içinde, tarihselliğinde var olan o çoğulculukları da görmezlikten gelindi veya reddedildi veya baskı altında tutuldu ya da susturuldu ya da asimile edildi. Fakat 100 yıl sonra dünyadaki değişmeler, Türkiye'deki değişmeler, küreselleşme, insanların eğitim düzeyinin yükselmesi, iletişim kanallarının artması, bu bir çoğulculuk yaşam tarzını insanların daha farklı sesleriyle kamusal hayata, dünya hayatına katılmasını getirdi. Dolayısıyla o baskıyla hegemonyanın bir takım yönlendirici araçlarıyla gizlenen, yok sayılan, susturulan çoğulluklar, kimlikler kendilerini yeniden ifşa etmeye başladılar. Ortaya dökülmeye başladılar. Burada da çeşitli farklı sorunlar yaşadık. Bir yandan hem kimlikler kendilerini keşfetti, iyi bir şey. Kürtler diye bir şey var, Kürtçe dili var, kültürü var gibi şeyler söylendi. Bunun farkına varıldı. Toplum bununla yeniden yüzleşti. Devlet bununla yeniden yüzleşti. Bir keşif var. Fakat öte yandan bir icat da var. Yani işte Kürtlere ait olmadığı halde bir sürü şeyi Kürtlere ait kılarak yeniden Kürtleri tanımlama çabası var. İşte Müslümanlık tarihini Kürtlere biricikleştirerek bütün Müslümanlar arasında ortak olan bir tarihi Kürtlere indirgemek gibi. Mesela işte diyelim ki Nakşibendilik Müslümanların işte coğrafyasında, millet coğrafyasında, Mezopotamya, Anadolu, Orta Asya, buraları düşündüğümüz zaman Osmanlı bakiyesi olarak sadece düşündüğümüzde bizim İslam kültürünün çok büyük bir damarıdır. Bu damar Halid-i Bağdadi'den sonra sadece Kürtlerin tarihine indirgeyenler var. Dolayısıyla orada büyük bir Müslümanlık tarihi oraya indirgeniyor. Veya işte yine doğudaki medreselerde yüzyıllarca İslami eğitim verilmiştir. Aynı zamanda Kürtçe kitaplar da yazılmış, Kürtçe dili de kullanılmış. Dolayısıyla bazı insanlar bunu Kürt medreseleri diye tanımlayarak sadece Kürtlere indirgeme yoluna gidiyorlar. Bunları çoğaltmak mümkün. Geçmişte Türk milliyetçiliği buna yapmaya çalıştı. Dolayısıyla bu bir yandan çok kimliklerin kendisini keşfetmesi önemli bir şey, güzel bir şey. Ama bunu yeniden icat etmek de ciddi sorunları beraberinden getiriyor. Toplumun beraberliklerini, tarihteki beraberlikleri, coğrafyadaki beraberlikleri, inançla ilgili beraberlikleri arasında yeni duvarlar ihdas edilmeye çalışılıyor. Bu da tabii bir takım kaoslar ve çatışmalara yeniden yol açabiliyor. Dolayısıyla çoklu kimliklerle karşılaştığımız bu son 20 yıl içinde hem bir keşfi hem bir tanımayı, kendimizle yüzleşmeyi yaşıyoruz. Güzel bir şey, özgürleşiyoruz. Ama öte yandan da bu kaoslar ve çatışmalara davetiye çıkarıyoruz. Kimlik çatışmalarına geçmeden kimlik çoklukları aslında hem siyasal hem etnisite hem dini hem bireysel hayatımızda görmemiz mümkün. Yani biz birey olarak diyelim işte Ergün Yıldırım veya Alican Bey dediğimiz zaman Alican hem bir işte erkek hem belli bir yaş düzeyi var hem işte İstanbul'da yaşıyor hem işte belli bir işi var, ekonomik düzeyi var. Birçok kimliklerimiz var değil mi?
Evet.
Bu bireysel hayatta olduğu gibi toplumsal ya da sosyolojik hayatta da böyle. Yani mesela İslam'a baktığımız zaman İslam içinde tasavvuf üzerinden gittiğimiz zaman birçok alt kimlikler var. Kadirili kimliği var, Nakşibendili kimliği var, Mevlevili kimliği var, Bektaşili kimliği var. Dolayısıyla çoğul kimlikler bunlar İslam'ın alt kimlikleridir. Bunlar bizim toplumun alt kimlikleridir. İşte Alevilik deniyor Türkiye'de. Efendim Karadenizlilik deniyor, işte yok işte diyelim Harput kültürü gibi tarih içinde önemli özelliklere sahip olan şehirler temelinde kimlik tanımları var. Birçok kimlikler vardır toplumlarda. Bunlar bir zenginlik, bunlar bir takım çizgiler. Yani nasıl coğrafyada nehirler varsa bu ırmaklar, nehirler etrafını besliyor ama daha sonra bunlar denizlere dökülüyorlar ve denizler daha büyük bir su birikintisi ve ondan sonra okyanuslar. Böyle düşündüğümüzde çoğul kimlikler de bir zenginlik. Fakat üst kimlikle, merkezi kimlikle, ana kimlikle bir irtibatları olursa, oraya akarlarsa, orayla barışık olurlarsa bu önemli. Fakat o denizlerle, işte ana merkezlerle irtibatları olmayıp kendi içinde bir hapishaneye dönüşürlerse, insanı da hapishanede tutan, onu diğer zenginliklerden uzak tutan getto kimliklerin oluşmasına yol açarlar o zaman alt kimlikler. Türkiye'de alt kimliklerimiz var ama bu alt kimliklerle beraber sonuçta biz ortak coğrafyada yaşıyoruz. Ortak bir dil kullanıyoruz. Ortak bir siyasal tahayyüle sahip olmak zorundayız. O nedenle bizim bir üst kimliğimizin varlığı kaçınılmaz burada. Bu üst kimlik
hocam,
nedir?
Yani vatandaşlık
tespit etmek önemli.
Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı böyle bir cazibeyi oluşturma açısından yeterli midir?
Yani
bu siyasal, biraz da herhalde Amerikan üst kimliği evet. Öykünerek de bulunmuş
şimdi bu,
bir şey.
Yani biraz tabii bu kimlikler mühendislik perspektifiyle okursak efendim alt sistemler alt kimlik, üst sistem siyasal bir kimlik, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Bu hukuksal olarak, siyasal olarak yeterli olabilir. Ama bir insan varlığı için, bir toplumsal varlık için yetersizdir. Çünkü toplumların, insanların yaşaması için üst kimlik olarak siyaset ya da hukuk düzeni hiçbir zaman yeterli olmaz. İnsanlar aynı zamanda bu coğrafyada, bu dünyada evrensel bir varlık olarak kendilerini kurmak, inşa etmek, ihya etmek isterler. Bu toplumlar için de öyledir. O nedenle bizim üst kimliğimizin kurucu ruhu nedir? Üst kimliğimizin siyasal şeyi Türkiye Cumhuriyeti diyelim. Fakat bu bir siyasal sözleşme, bir hukuk düzeni. Fakat insanlar daha geniş bir mensubiyet içinde kendilerini görmek isterler. Kendilerini anlamlandırmak, kendi zihin dünyalarını değerlendirmek. Dolayısıyla Hakkari'de, Edirne'de, veya işte İstanbul'da veya Elazığ'da nerede yaşarsa yaşasın buradaki insanlarla beraber kendilerini aynı hissetmeleri gerekir. Düşünün bir kola gibi bir şeyi bile kalkıp dünyada bir mensubiyet imgelerini üreterek kendini meşrulaştırmaya çalışıyor yani. Bir tüketim ama insanoğlu gibi bir varlık yaşayacak, bir toplum varlığını sürdürecek. Bir millet olacak ve o kendisine bir ortaklıklar, üst anlamlar ve semboller üretmeyecek, geliştirmeyecek, onlara sahip olmayacak. Bu mümkün değil. Dolayısıyla üst kimlik olarak bence siyasal bir kimlik olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı yeterli. Ama sosyolojik açıdan baktığımız zaman millet olmak için, toplum olmak için, bireysel olarak kendi ruhani ve zihinsel dünyamızı var kılmak için siyasal mensubiyet yetmez kesinlikle. Daha geniş, daha sosyolojik, daha toplumsal bir mensubiyet bilinci varlığı gerekiyor. Orada nerede durmamız gerekiyor? Bence orada işte aslında bu çoğullukların çatışmaya gitmesini engelleyecek şey de budur tam. Siyasal birlik önemli, o birliği sağlayan önemli bir temel ama yeterli bir temel değil. Onu meşrulaştıracak, onu anlamlandıracak toplum için ya insanlar birbiriyle komşuluk yaparken, birbiriyle ticarette bulunurken, birbiriyle evlenirken, zor zamanlarda birbirine el uzatırken ve kavga durumlarında son verirken bunun için sadece üst siyasi birlik yetmez. Daha gündelik hayatımızın içinde daha rutin olan ama aslında daha da önemli ve derin olan bir takım değerler, semboller ve anlamlar gerekiyor.
Peki burada. Hocam çok homojen bir toplum olan imparatorluk zamanında, Osmanlı İmparatorluğu zamanında farklı dinlerin ki din çok evet. Birazdan onu konuşmaya başlayacağız. Bu nasıl sağlanmış hocam? Yani Osmanlı üst kimliği ki Osmanlılık da o zaman bir hanedanı nitelendiren bir kavramsallaştırma.
Evet.
Peki bu yüzyıllar boyunca nasıl sağlandığını
düşünüyorsunuz? Osmanlı sadece bir üst siyasi birlik değil bence. Bunu olduğu kadar Osmanlı bu üst siyasi birliğin kurucu felsefesine bakalım. Anlamlarına bakalım. Burada kendilerini padişahlar veya Osmanlı Devleti nasıl tanımlıyor? Hangi tarih anlayışı içine yerleştiriyor? İnsanlara Osmanlı'ya itaate çağırırken niçin çağırıyorlar? Salt bir devlete itaate mi çağırıyorlar? Hayır. Orada ciddi anlamda işte o bahsettiğimiz şeyler var, değerler var, inançlar var, yaklaşımlar var. Bu burada bence işte İslam bir üst kimlik olarak önemli bir rol oynuyor. Yani Osmanlı da önemli bir rol oynamış. Osmanlı kendisini bir cihan devleti olarak tanımlarken İslam'la tanımlıyor bunu yaparken. Alparslan'ın işte diyelim Anadolu'ya girişinde okuduğu savaş öncesinde okuduğu hutbeye bakalım, değil mi? Savaşı salt savaş olarak değil, Müslümanlar için kutsal bir boyutu olan bir değer olarak yorumlamalarına bakalım. Bütün onlara baktığımız zaman dini devlet formülüne bakalım. Bu dolayısıyla bütün bunlarda kurucu ana değer olarak o siyasal birliği meşrulaştıran, onun değer yönünü oluşturan İslam'la karşılaşıyoruz. İslam orada birliğin ana temelidir, ana ruhudur. O bir devlet bu birlik ve ruhu sağlayan kılıçtır aslında. Kılıç olmadan onu sürdürmek mümkün değil. Kılıç onun güvenliğini sağlayan bir şeydir. Ama kılıç işte o ruh, o değer, o inanç olmadığı zaman kılıç tek başına aslında adaleti değil, ciddi anlamda şiddeti doğuran, baskıyı doğuran bir şeye dönüşür.
Evet.
O nedenle siyasal birlikle beraber bu siyasal birliğin yanında bu millet dediğimiz varlığı, toplum dediğimiz varlığı, birlik dediğimiz varlığı da birbiriyle ilişkilendirip ortak bir mensubiyet bilincini getirecek şey olması lazım. Osmanlı dediğimiz zaman Müslümanların temsil ettiği bir devlet, Müslümanlık temelinde, Müslümanlıkla barışık, Müslümanlıkla beraber olan bir siyasal tahayyül aklımıza gelir. O nedenle siyasetnamelerde bunun temellerini görüyoruz, meşrulaştırmalarını görüyoruz. Efendim orada Ermeniler, Rumlar, Yahudiler Müslüman olarak yaşamamışlar. Kendi kimlikleriyle var olmuşlar. Ama kendi kimlikleriyle var olduklarında bu Osmanlı Devleti, evet bu da bu bizim de devletimizdir. Fakat bu devlet, bunun mensubiyeti İslam'a dayanır, Müslümanlığa dayanır. Bu Müslümanlık tarzı, bu İslam tarzı bize zulmetmez. Bizim farklılığımıza, çokluğumuza, kimliğimize saygı duyar.
Ve yürütmeyi de ona bırakıyor,
evet,
hocam.
Evet, yürütmeyi ona bırakıyor.
Şey yani çokça bu çoğulculuk meselesinde örnek verdiğimiz Efendimizin uygulaması Medine vesikasında da böyle,
evet,
aslında değil mi? Yani
evet,
yürütme Müslümanlarda, evet, ama yine, evet, herkes kendi içinde kendi,
evet,
hukukunu,
evet,
fıkhını her neyse uyguluyor.
Evet.
Fakat yürütme Müslümanların elinde.
Evet.
Yani yürütme de aslında yük olan bir şey, değil mi hocam?
Tabii yani ortak kamusal alanları düzenlemeye yönelik, evet, ciddi bir yük. Bu yük karşılığında da mesela işte vergi alınmıştır. Aslında zimmilerden alınan verginin manası da budur. Yani,
evet,
kamusal faaliyetleri yürütme karşılığında onların güvenliğini sağlıyorsun. Güvenlerini sağladığın için de bir takım faaliyetleri üstlendiğin için de Müslüman tebaadan diyelim askere alıyorsun, başka şeyler yaptırıyorsun. Onlar da bu fonksiyonları üstlenmiyorlar. Bunun yerine belli bir vergi ödüyorlar gayrimüslimlerle. Tarih içinde bulunmuş önemli bir çözüm. Şimdi biz yeni dönemde çözüm bulurken, evet, çokluk önemli, çoğulculuk önemli. Bunu tanıyalım ama bir toplumsal varlık, bir toplumsal düzen, bir siyasal düzen sadece bir üst siyasal kimlikle kurulmaz. Aynı zamanda bu toplumun geneline ruhunu verecek, anlamını verecek, ilhamını verecek değerler, anlamlar önemli. İşte belki oraya gireceğiz. Burada İslam kimlik ilişkisi önemli.
Hocam oraya girmeden,
evet,
isterseniz o konuya birkaç dakikamız kaldı.
Tamam.
İlk bölümün bitmesine, ikinci bölümde girelim. Ben yine bugünkü kimliğe dönmek,
evet,
istiyorum. Hocam şöyle bir şey algılıyorum ben. Aslında bu alt kimlik olarak Kürt milliyetçiliğinin nüksetmesinden önce,
evet,
bizim işte o Türk milleti, üst kimliği, o bir şekilde İslam'ı da bir form olarak barındırmıyor muydu? Yani bizim sanki o bir alt kimlik baskın, bir alt, hı, kimlik olarak Kürt milliyetçiliğinin ortaya çıkmasıyla o Türk milleti üst kimliği de bir ırkiyet olarak algılanmaya başladı gibi, hı, düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz?
Şimdi
yani
bunun bence tabii evveliyatı var. Yani 1924'te nüfus mübadelesine baktığımız zaman işte Türkiye'den Anadolu'dan Bulgaristan'a gönderilen Rumlar veya işte aynı şekilde Karadeniz'de ve öte yandan Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirilen Müslüman nüfus, Boşnak, Arnavut, Türk vesaire. Burada baktığımız zaman Türk kavramı ve Osmanlı kavramı yerine kullanılıyor ve bütün Müslüman unsurları içinde taşıyan bir ortak kimlik olarak vaz ediliyor. Nüfus mübadelesinde 1924'te Türk olmak Müslüman olmakla eş manada ve bu manada kullanılıyor. Doğru. Fakat 30'lara doğru Cumhuriyet'in uyguladığı kültür politikaları, hatta 25'lerden 24'lerden sonra kültür politikalarına baktığımız zaman artık Türk kavramı bu Müslümanlığın üst, Müslüman unsurların Anadolu'daki bu unsurların bir üst kimliği olarak algılanmaktan vazgeçiliyor. 24'te yine biraz bahsedelim, önemli. Mesela Anadolu'da Müslüman olmayıp da Ortodoks olan Türkler, Türkçe konuşuyorlar bunlar, Türkçe ibadet ediyorlar Hristiyanlık'ta. Bunlar Türk değil diye mübadeleye dahil ediliyorlar ve Anadolu'dan gönderiliyorlar. Aynı zamanda Pomaklar etnisite olarak Türk olmadıkları halde, Türkçe konuşmadıkları halde Müslüman olduğu için Yunanistan'dan, Bulgaristan bölgesinde, o bölgeden Türkiye'ye getiriliyorlar Türk diye. Dolayısıyla 24'te dediğiniz doğru, aynen bu anlamda ele alınıyor. Türk'le Müslümanlık aynı manaya geliyor.
Mübadele zamanlarında.
Evet. Fakat daha sonra bundan vazgeçiliyor ve Türklük çok darlaştırılıyor. Yani işte Kürtlerin Kürtçe konuşması yasaklanıyor. 1925 bu Şark Islah Planı raporu, bunlar çok ayrıntılı basıldı, var. SETA'da bu basıldı mesela, çok önemli bir çalışma. Bu çalışmalara da baktığımız zaman ciddi bir Türkçü politikalarla bu Müslüman unsurların kendi özelliklerinden uzaklaştırılması ve bu Türklüğün dar konteksi içine yerleştirilmesi politikaları var. Dolayısıyla Türklük bu Müslümanlık anlamından 30'larda uzaklaşıyor da daha seküler bir Türklük tanımlaması geliyor. Türkler bile Türkleştiriliyor o nedenle. Ben öyle diyorum. Türkler de Türkleştiriliyor.
Doğru.
Yani mesela doğuda isimler, Kürtçe isimler vesaire kaldırılıp Türkçe isimler konuyor. Doğru. Ama aynı zamanda işte benim hanım Yalova Taşköprülü tek parti döneminde o köye gelip CHP'den birisi, o bölgeye bakan bir komutan, Milli Mücadele döneminden kalma, Müslüman isimlerini değiştiriyor. Hanımın halasının ismini, babasının ismi Ramazanken değiştiriyor. Ünal yapıyor mesela. Osman'a adını değiştiriyor. Garip garip eski Öztürkçe isimler koyuyor. Böyle bir Türkleştirme politikası var. Türk kavramı orada çok indirgemeci bir biçimde
hocam,
daraltılıyor.
Soyadlarında biliyorsunuz yani, en çok Yılmaz vardır değil mi? Yani evet. Yılmaz Türk, Türkiye'de en çok
evet.
Soyadı Yılmaz'mış.
Dolayısıyla yani, bu politikalar tabii evet, ciddi anlamda sıkıntılara yol açtı. Evet. Bu sıkıntılar sonucunda Türk kavramını keşke öyle kalsaydı, hakikaten bu coğrafyada bütün Müslüman unsurların üst siyasal kimlik adı Türk milleti öyle devam etseydi kullanışlı olurdu, iyi olurdu. Ama
yani siz hocam,
ciddi anlamda yıpratıldı.
Diyorsunuz ki evet, bu bir alt bir kimliğin kalkışması neticesinde bir ırkiyet, bir yani karşı bir hareket olarak bir ırkiyet şeyi kazanmadı. Aslında daha ilk Cumhuriyet'in ilk yıllarında
tabii, tabii,
bir proje olarak
tabii geldi. Yani
bir proje olarak
30'larda var mesela. Evet.
Ama sanki hocam bizim kendi
kana indirgeyen
kendi
Türk
halkımızın
olmaya,
milletimiz, ama yani belki bu politikalardan, bu
evet,
özel odalarda diyelim, dizayn edilmiş, uygulamaya konmuş politikalardan belki çok haberdar olmadığı için yine yani o işte
evet,
yakın bir döneme kadar çok ciddi bir siyasi argüman olarak da kullanılan işte Türk İslam ülküsü
evet,
şu bu filan, bunlar da hala yürürlükteydi. Ama siz diyorsunuz ki bu yeni cumhuriyetle beraber aslında bir proje olarak uygulandı. Yeni hortlamış bir şey değil yani.
Değil kesinlikle. Yani bir Nurettin Topçu'nun Türk milleti kavramı olabildiğince yani Müslümanlıkla barışık dediğimiz anlamda bir kavramdır. Bir problem, bir şey oluşturmaz. Ama cumhuriyet ideolojisi özellikle Kemalizm siyaseti çerçevesinde maalesef bu politikalarla Türklüğün kendisi de aslında Türk kavramının içi de boşaltıldı. Sekülerleştirildi, daraltıldı. İşte Müslüman unsurları dışlayıcı bir anlam yüklendi buna. Biraz da ondan bu sorunlar çıktı.
Tabii. Geçen hafta başladığımız kimlik meselesini bu haftada konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın bu ikinci bölümünde kimlik çatışmaları ile başlayacağız. Kimlik çatışmalarını konuşmaya başlayacağız. Din ve kimlik, İslam ve kimlik konularıyla devam etmeyi planlıyoruz. Hocam, bu kimlik çatışmalarını konuşmadan önce şöyle bir tespitim var benim, bilmem katılır mısınız? Bu kimlik çatışması, kimlik birleşmesi diyelim ya da kimlik kurma meseleleri çok garip bir şekilde bir ayrışma esnasında ortaya çıkmıyor kimlik tartışmaları. Yani ya işte sen şusun, ben buyum, öteki şu, şunda değil de ya hadi gelin bir birleşelim. Biz şuyuz aslında. Yani kendimizi şöyle tanımlayalım. Biz şuraya aidiz. Tartışmaların da ortaya çıkıyor. Yani ayrıştırmada değil de birleştirmeye çalışmada kimlik çatışmaları ortaya çıkıyor. Yani öyle ki az önce de konuştuk. Ya biz işte hepimiz Türk'üz. Hı. Hepimiz Türk milletindeniz diye bir birleştirme ortaya çıktığında birileri çıkıyor diyor ki yok ya biz işte Kürdüz, biz Çerkeziz, işte biz bu ülkede yaşayan işte gayrimüslim cemaatleriz, bizi nasıl oraya koyarsınız gibi filan. Artık hani böyle bir birleştirme de kabul edilmiyor. Yani bu toplumların, o etnisitelerin menfaatini olsa bile kimse artık o birleştirmenin içerisinde yer almak istemiyor. Bu konuda ne demek istersiniz? Yani gerçekten kimlik çatışmalarına birleştirme hareketleri mi sebep oluyor acaba?
Evet. Yani tabii daha lokal düzeyde düşündüğümüz zaman özellikle insanlar işte Çerkezlik diyelim, Kürtlük etrafında bir birleşme çağrısı yaptıkları zaman efendim onun etrafında bir tarih, onun etrafında bir mutfak, onun etrafında bir dil, o birleştirme çağrısı aynı zamanda bir çatışmaya, bir davetiye çıkarıyor. Veya daha üst düzeyde, ulusal düzeyde bir kimlik arayışı da aynı şekilde bir totaliterliği de çağrıda bulunuyor. Yani birileri kendisine egemen bir kimlik olarak geliştirmek istediği zaman ve diğerlerin farklılıklarını görmek istemediğinde bu kimlikler çatışmacı oluyor. Aslında tam da ulus devlet kimlikleri budur. Ulus devlet kimlikleri totaliter kimliklerdir. Homojenleştirme kimlikleridir. Farklılıklara yer vermeyen kimliklerdir. Ulus dediğimiz şey de budur. Milletten farklı bu. Ulus dediğimizde artık yekpare bir coğrafyada devletin egemen olduğu, bir ulus devletin egemen olduğu coğrafyada herkesin kendisini bir kimlikle görmesi, düşünmesi, algılaması ve yaşaması demektir. Dolayısıyla işte Alman ulusunun hegemonyasının olduğu yerde herkes Almandır. Herkes Almanca konuşacak, herkes Alman tarihiyle kendisini düşünecek. Herkes Almanya üzerinden kendisine bakacak. Bunun dışına çıktığınız zaman bu Alman milletinin varlığına yönelmiş bir tehdittir. Bu tam da modern ulus kimliğidir. Fransızlar da bunu, yani ilk Fransızlar bunu icat etti zaten. Türkler bunu icat etmedi. Ulus kimliğini Türkler bulmadı. Türkler tarih içinde silinmemek için buna yapışmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum, yani 2011 yılında yazdığım kitapta da Türkçülük sona erdi ama Türkler sona ermez, sona ermedi. Tam tersine Türklere daha büyük ve önemli roller düşüyor. Çünkü bu Türklerin varlığını ulus içinde okumak modern bir şeydi. Tarihte Türkler kendi kimliklerini sadece temelde Türklük içinde okumadılar. Bundan dolayı bu ulus kimliklerinden sonra kimlikler çoğullaşmaya başlıyor. Küreselleşme farklılıklara, çoğulluklara davetiyeler çıkarıyor. O bahsettiğimiz iletişim teknolojileriyle, göçle, sosyal hareketlilikle beraber işte Londra'da bir bakıyorsunuz birçok mutfaklar, birçok diller, birçok kültürler dolaşıma giriyor. Veya İstanbul'da dolaşıma giriyor. Bu işte farklı kimliklerin varoluşu, kendisini temsil etmeye yönelmesi. Bu süreçte çatışmalar da çıkıyor. Hem çatışmalar o dediğimiz kendi birlik varlığını kurarken diğerlerini dışlama Çünkü homojenleştirme, her homojenleştirme başkasını, yani bu modern anlamdaki homojenleştirmeler başka kimliklerin yok oluşunu, dışlanmasını ve asimilasyonunu getiriyor. Tarihsel tecrübe olarak bunu yaşadık. Yani işte Fransa %20 Fransızca konuşurken daha sonra bütün yerel diller reddediliyor ve herkes Fransızca konuşuyor. İşte Türkiye'de İslam coğrafyasında bunlar, Arap milliyetçiliği etrafında bunlar denenmeye çalışıldı. Fakat çatışmalar bundan çıkarken yeni çatışma biçimleri çıktı ortaya. Vamık Volkan'ın mesela Kimlik Öldürür çalışması hakikaten çok önemli. Kıbrıs Türklerinden olan, daha sonra Amerika'da kalan, dünyanın değişik bölgelerinde bu araştırmaları yapan, işte Kan Bağı diye yine kitabı var Türkçe'de.
Evet.
Bu kimlik çatışmaları üzerinde çok önemli bilgiler bize sunuyor.
Psikiyatr değil mi hocam?
Evet, psikiyatr Vamık Hoca. Orada mesela işte farklı kimliklerin farklı bölgelerde nasıl bir çatışmaya dönüştüğü hakkında bilgiler sunuyor. O tabii seçilmiş travma kavramını merkeze alıyor. O tartışmalı bir kavram bence. Ama sonuçta dünyada çatışma bölgeleri var ve etnik çatışmalar, kimlik çatışmaları çok merkezi bir rol oynuyor burada. Sadece Afrika'da mesela işte Tutsiler ve Tutsiler ve Hutiler.
Evet.
Bunlar iki büyük kabile. 1 milyona yakın birbirini öldürdü, katletti bunlar 2000 yıllarına doğru. Ve bunlar Afrika'da kabile ve 1 milyona yakın birbirini katlediliyorlar, öldürüyorlar. İşte Tutsiler ve Hutiler iki kabilenin hegemonya arayışı, siyaseti belirleme arayışı.
Bir dönem biri iktidar oluyor, evet. Bir dönem biri iktidar olmaya çalışıyor.
Çalışıyor. Daha sonra birbiriyle evli olan, komşu olan bu insanlar birbiriyle düşman hale geliyorlar. Aynı şey Kafkaslar'da da yaşandı. Mesela Gürcistan bölgesinde Vamık Volkan'ın incelediği, evet, çalışma da o. Gürcistan, Gürcülerle, Hristiyan Gürcülerle Müslüman Abazanlar arasındaki çatışmalar.
Acara bölgesinde.
Acara, evet, bölgesinde. Dolayısıyla bu kimlik çatışmaları insanları birbirine düşmanlaştırıyor, ötekileştiriyor. Birbirine kız alıp verenler, aynı tarlada çalışanlar, aynı mağazada çalışanlar, beraber ticaret yapan insanlar arasında kültürel çatlaklara yol açıyor. Toplumları yeni bölünmelere, yeni çatlaklara doğru sürüklüyor. Çok büyük tehdit edici bir şey bu. Türkiye'de bunu kısmi olarak bunun acılarını yaşadı. Bu hatta Türkiye işte etnik terörizmi yaşadı ciddi anlamda. 30 yıldır Türkiye'de bu çatışmalar devam ediyor. Allah'a şükür işte çözüm süreciyle beraber buna son veren, işte Kürtlerin kimliğini tanımlayan ama bir millet perspektifi içinde bunu anlamlandırma arayışında olan bir siyaset var Türkiye'de. Dolayısıyla İslam dünyasında da, bölgemizde de, dünyanın birçok yerinde de bu etnik çatışmalar çok büyük katliamlara, çok büyük sadece öldürmelere, düşmanlaştırmalara da değil. Mesela kendi toprağından, kendi bölgesinden insanları kopartıyor. Yeni kampları kuruyor insanlar. İnsanlar o kamplara geliyorlar, orada yaşamaya başlıyorlar. Toprağından, tarlasından, dükkanından, komşusundan, mahallesinden, sosyal dokusundan koparılmış, erozyona uğramış, kapalı bir takım yerlerden geliyorlar. Bunu işte Sudan'da da gördük aynı şekilde, Darfur'da. Milyonlarca insan açlık içinde, sefalet içinde yaşamaya başlıyor. Veya Türkiye'de işte Mahmur kampı aynı şekilde terör üreten bir yapı haline gelebiliyor bu kamplar. Hastalık üreten yerler haline geliyor. Ciddi travmalara yol açan yerler haline gelebiliyor. Dünyanın birçok yerinde bu mültecileşme olgusunu doğurabiliyor bu etnik çatışmaları yine. O nedenle İslam dünyasının da ciddi travmaları, dramları, sorunları bunlar. Dünyanın da bu şimdi etnik özgürleşme, kimliklerin çoğullaşması, keşfedilmesi güzel bir şey. Ama bunları bir entegrasyon içinde yeniden bir barışla beraber yaşamlarını kurmak, yeniden bir güven ortamını tesis etmek gerekiyor. Bu bölgemiz açısından da böyle. Dolayısıyla bu barışı, yeniden birliği ne sağlayabilir? İnsanlar hem kendi kimliklerini temsil etsinler hem de beraber yaşayabilsinler. kendilerini kendi keşfettikleri kimlikleri içine hapsetmesinler. Yani Türkiye'de düşünün. Türkiye'de Güneydoğulu'ysanız sadece Güneydoğulu olarak, sadece Kürt olarak değil, aynı zamanda Karadeniz'in de, Ege'nin de, Akdeniz'in de, İç Anadolu'nun da özelliklerini hissetmeniz, mutfak kültürüne aşina olmanız, oralardan da evlenebilme imkanlarına sahip olmanız, ticaret yapmanız, bütün bu varlığın içinde yer alarak, değil mi, Kürt olduğunuzu kabullenmeniz daha doğru, daha zengin ve insanlar için daha faydalı bir şey bu. Ama bütün bu bölgelerden, bu zenginliklerden kopararak kendinizi Kürt olarak tanımladığınız zaman, bu her şeyden önce bir Kürt'ün kendisine çok büyük bir zararı, kendisini bir hapishane içine yerleştirmesi, mahkum etmesi, değil mi? Kendi evet. bölgesinden, Anadolu'dan, zenginliklerinden koparması anlamına gelir.
Evet.
Böyle kimlik çatışmalarında ciddi sorunlarla karşı karşıyayız aslında.
Evet hocam, programımızın bu bölümünde biraz İslam üzerinden kimlik konusuna girmeyi arzu ediyorum. Hep saklı tuttuğum ümmetçilik bir üst kimlik midir sorusunu evet. da bu bölümde soracağım. Ya da yeniden ümmetçilik üzerinden bir üst kimlik olabilir mi diye. Bu soruma geçmeden önce hocam, şimdi İslam ve kimlik, din ve kimlik dendiği zaman benim ilk aklıma gelen Efendimizin işte bir kavme benzeyen ondandır. Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis-i evet. şerif. Bir kavme benzeyen ondandır. Bir yani bu hadisle ben bir kimlik inşasının, bir kimlik oluşturmanın bizzat Efendimiz tarafından gerekli bulunduğunu görüyorum, anlıyorum. Şimdi İslam hocam şahıslarla birlikte muhakkak kültürleri de değiştirmek istiyor. En azından terbiye etmek istiyor. Yani her ne kadar böyle din dışı, inanç dışı kültürleri korumak ya da işte kendi içlerinde yaşamalarına izin vermeye çalışsa da bir İslamlaştırmayı, bireyden topluma doğru bir İslamlaştırmayı da böyle saklı bir ülke olarak içinde daima bulunduruyor, tutuyor. Şimdi hocam bu manada biz İslam'la kimliği, yani dinle kimliği nasıl bir arada tutabileceğiz? Ya da şöyle diyelim, yani bir çoğulcu bir kimlik yapısı içerisinde farklı unsurların, farklı dinlerin, farklı kültürlerin olduğu bir toplumda biz İslam'la bir kimlik inşa etmeye çalıştığımız zaman İslam'ı bir üst kimlik safhasına mı çıkaracağız? İşte bu manada ümmetçiliği bir üst kimlik safhasına mı çıkaracağız? Yoksa bir takım inançlar etrafında diğer bütün unsurların, diğer bütün kültürel özelliklerin temsil edildiği, ayrı ayrı temsil edildiği, eşit şekilde temsil edildiği bir toplum yapısı mı öngöreceğiz?
Evet. Şimdi şu var tabii, yani İslam kendisine, kimlik kendisine bir tanımlama, bir anlamlandırma kolektivitesi ise, mensubiyet, ortak mensubiyet bilinci ise, bu hadiste belirttiğiniz gibi Peygamberimiz kendimizi kendi değerlerimizle tanımlamamızı istiyor. Bu değerler dediğimiz şey kavmiyetten gelen değerler değil. Soyla, ırkla, şecereyle gelen şeyler değil. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bunun parametrelerini, ölçülerini görüyoruz. Mesela en bariz olarak İbrahim milleti diyor. İbrahim milleti ifadesinde bir İbrahim milleti, bir o kolektif mensubiyeti tarif ediyor. Biz İbrahim milletinin içinde yer alma derken İbrahim milletine ait bir soyla, bir şecereyle, bir ırkla ilişkili olmayı anlamıyoruz. Bunlar dünyevi olan şeylerdir, maddi olan şeylerdir, sınırlı olan şeylerdir. Peygamberimiz, Rabbimiz bizim kendimizi ortak mensubiyete belli değerlerle, belli ideallerle tanımlamamızı istiyor. Bu idealler ve değerler nedir? İslam'dır. Yani İbrahim milletiyle de kastedilen dini değerlerdir. Dindir, evet. Dinin kendisidir. Dolayısıyla bu din bütün kavimlere hitap edebilir. Doğuştan gelmemiştir. Bir kavmi, bir ırkı, bir soyu mutlaklaştırmaz. ölçütleri oradan çıkarmaz. Ölçüleri oradan çıkarmaz. Bütün bunların ötesinde olduğu için de bütün kavimlere, bütün insanlara, bütün coğrafyalara, bütün tarihlere hitap edebilir. Bu anlamda otantiktir. Bu anlamda özdür. Ve o özün kimseye benzememesi, o özün biricikliğinin korunması, o öz herkes tarafından paylaşılabilir, herkes tarafından alınabilir. Bir Avrupa'daki bir insan da, Kafkasya'daki bir Rus da, Çin'deki bir insan da bu özü benimser, iman sahibi bir insan olur. Allah'ın bize vaaz ettiklerini kabul eder ve dolayısıyla İbrahim milletinden olur. O nedenle bu üst kimlik temelde özsel bir şeydir ve bu üst kimlik bizim varlığımıza, hem toplumsal varlığımıza hem bireysel varlığımıza hitap eden bir şeydir. Ve bu kimlik siyasal değildir. Bu kimlik tamamıyla ontolojik bir şeydir. Dünyevi bir şey de değil, epistemolojik bir şey de değil, siyasal bir şey de değil. Ümmet kavramı da bence siyasal bir şey değil. Ümmet kavramı da Kur'an'da baktığımız zaman işte bu kolektif, bu ortak mensubiyeti anlatıyor. Ümmet kavramının buradaki kullanımına vasat ümmet ifadesi Kur'an'da bize önerilir. Orada da tam da bu İbrahim milletiyle örtüşen bir bağlama sahiptir. Dolayısıyla vasat ümmet içinde yer almak için belli bir kavme, belli bir tarihe, belli bir coğrafya içinde olmanız gerekmiyor. Hangi zamanda, hangi coğrafyada, hangi kavimden olursanız olun, siz vasat ümmetin içinde yer alabilirsiniz. Bunun içinde yer alan herkes bizim kardeşimizdir. Bizimle aynı ortak mensubiyet içindedir. Dolayısıyla biz ortak bir siyasal şemsiye altında yaşamasak bile ortak bir ontoloji içinde yaşadığımız için biz ortağız, biz beraberiz. Bu bizim genel ontolojik kimlik tutumumuz olmalı. Bunu korumamız, bunu savunmamız gerekiyor. Modernitenin, ulus devletlerin duvarları olabilir, yeni kimlik önerileri olabilir. Ama bütün bunların ötesinde daha afaki düzeyde, daha derinlikli, daha ruhani olan bu kimliğimizin temelini, kaynağını korumamız gerekiyor. İkinci adımda ise bizim yaşadığımız bölgeye, daha böyle dünyaya ayağımızı bastığımızda Türkiye'de, Anadolu'da, Orta Doğu'da bu kimlik çatışmalarından dolayı İslam ümmeti, Müslüman milletler büyük sorunları yaşıyorlar. Dolayısıyla bu sorunları aşmak için biz burada bütün bunları kapsayacak üst bir kimlik olarak milleti savunabiliriz. Bizim kurucu, siyasal yapılarımızın kurucu ilkesi millet olmalıdır. Çünkü biz tarihte millet olduğumuz zaman beraber olduk. Bu acıları, bu çatışmaları en az yaşadık. Daha uzun süreli barış düzenleri içinde hayatımızı sürdürdük. Üstelik bu barış düzenlerini sadece Müslümanlar için değil, bunları Ermeniler için de, Yahudiler için de, başka farklı mezhepler için de, batıl mezhepler dediğimiz mezhepler için de bu barış düzenini sağladık, gerçekleştirdik. O nedenle modern dönemde de, şu dönemde de bu kadar parçalanmış etnik çatışmalarla, mezhep çatışmalarıyla yaşayan bu coğrafyayı yeniden bu kimliklerin çatışmasında çoğullukların yol açabileceği çatlaklardan, yarılmalardan kurtulmak gerekiyor. Çünkü bunlar acılara, düşmanlaşmalara, ötekileşmelere yol açıyor. Bunun için de bizim siyasal düzenlerimizi yeniden gözden geçirirken bölgede bu siyasal düzenlerimizin kurucu ilkesi millet olmalıdır. Nedir millet? Millet aslında biz belli ölçüde pratik tecrübesini yaşadık. Sadece Kur'an-ı Kerim'de, sadece Hazreti Peygamber'in söylemlerinde karşımızda soyut olarak durmuyor. Millet işte bizim İstiklal Marşımızda ortaya konan manifestodur. Millet birinci mecliste Mehmet Akif'in içinde yer aldığı mecliste ortaya konulan iradedir. Millet Osmanlı'nın coğrafyasında Şamlı'nın da İstanbullu'nun da Üsküplü'nün de Kayreli'nin de beraber görüştüğü, konuştuğu, dergi çıkardığı, kitap çıkardığı, ortak okullarda
cemiyet
okuduğu,
cemiyet dernek kurduğu, evet.
Millet bütün bunları yaptırmaya yol açan değerlerdir, inanışlardır.
Evet.
Bu milleti kurucu unsur yaparsak, yani İslam bu yeni arayışın, varlığın temel ruhu olursa biz bölgemizde büyük barışı, genel barışı sağlayabiliriz.
Evet. Yani. Hocam yine İslam açısından kimliğe belki vurgu yapılacak bir nokta, bilmiyorum, paylaşır mısınız? O kimlik çatışmasının asıl ortaya çıkan o durağanlıkla değişme. Evet. Yani burada da bu asıl o diyalektikten bir kimlik çatışması ortaya çıkıyor. Yani bir şey sürekli durağan gidecek mi? Mesela bir milletin yapıp ettikleri, alışkanlık haline getirdikleri sürekli gidecek mi? Değişme bunun neresinde kalacak? Kur'an-ı Kerim'de de buna baktığımız zaman mesela Bakara suresinde işte onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendinedir. Sizin kazandıklarınız kendinizedir. Mesela onların yapmış olduklarından sorumlu değilsiniz deniyor. Aynı şekilde o geçmiş atalar mirasının sürekli devralmak zorunda olmadığımızı da ifade ediliyor. Yani bu manada temel sabiteleri olmakla birlikte bir gelişmeye, değişmeye de açık bu manada İslam'ın
doğru yani
kimliği.
Bu din
dışılıktan belki kastımız hani o inanç havzasındaki işte o yerel kültürler, değil mi hocam? Yani farklı uygulamalar, bir takım adetler, çok böyle şirk oluşturmayacak, tevhid akidesini sarsmayacak meselelere de bir şekilde de onu da şey görüyor. Yani o durağan, devam eden o sabitenin dışında görüyor. Evet. Hocam çok az süremiz var, 1-2 dakikamız var. Şu an İslam dünyasının da içinde bulunduğu durumu göz önüne alırsak, işte Suriye'de bir savaş yaşanıyor, yakın dönemde Arap Baharı adı altında bir takım toplumsal hareketler gördük, ettik. Çok farklı fraksiyonlar var, farklı mezhepler var. İşte Selefilik, Şia bir taraftan ortada duruyor. İşte ılımlı İslam deniyor Türkiye'nin temsil ettiği coğrafyada. Bu bütün bunların içinde ümmetçilik bir üst kimlik olma idealini taşıyor mu hala?
Evet. Yani ben tabii ümmetçilik kavramını çok şey görmüyorum. Yani ümmet
ya ümmet
gibi,
diyelim evet.
Ümmet dediğimiz biraz önce de anladığımız gibi öncelikle bizim kendimize ortak bir inanç içinde hayal etmemiz, tahayyül etmemiz, inanmamız anlamında. Bu anlamda
şu anlamda soruyorum
ama
ben hocam.
Siyasal bir birlik
bütün o farklı işte Arapların, Farisilerin, Türklerin, işte Afrikalıların birlikte bir üst kimlik olarak kabul edeceği. Bu bir ideal midir? Yani bunun bir adı konabilir mi? Bunun bir meclisi olabilir mi? Bir temsilcisi olabilir mi?
Şimdi bu Akif'in Leyla'sı diye kitap yazdım.
Evet
bu
hocam.
Bir açıdan aslında bizim Müslümanların Akif'in bize gösterdiği gibi bizim de Leyla'mız. Fakat bunun bir realitesi var tabii. Yani nasıl Avrupa Birliği belli bir realitede doğduysa, içinde Fransızlar, İspanyollar, İngilizler, Almanlar varsa ve bunlar bir üst siyasi birlik de oluşturdularsa, İslam dünyası da aynı şekilde bu kadar çok farklı mezhepler, etnisiteler, çıkarlar, bölgeler olmakla beraber bunları bir arada tutacak üst siyasi yapılar geliştirebilir. Bir üst siyasi düşünce, tahayyül oluşturabilir. Ümmet gibi bizim ontolojik bağlamda bunun temelleri var. Dolayısıyla buna herkes inanır ama bunu realize etmek konusunda ciddi sorunlar var. Bunun ontolojik temelleri varsa pratiği de realitesi de sağlanabilir. Dediğim gibi yani dünyada bir yandan aslında parçalanmalar, çoğulluklar var. Fakat öte yandan üst yapılar oluşturma arayışı da yaygın. İşte bu Uzak Asya'da çeşitli ekonomik siyasal birlikler, işte Avrupa Birliği, ondan sonra Amerika bölgesine, kıtasına çeşitli ekonomik, kültürel birlikler. Dünyanın birçok yerinde böyle üst birlikler var. Biz de aynı şekilde İslam dünyası olarak neden böyle bir birlik arayışına yönelmeyelim? Zaten sorunlarımızı çözme yolu da bu birlik arayışından geçer. Biz üst birlikler kurmadıkça başka büyük birlikleri bölgemize çağırarak sorunlarımızı çözebileceğimizi sanmak büyük bir yanılgıdır.
Evet. Çözemiyoruz da zaten.
100 yıldır da böyledir. Büyük birliğimizi Osmanlı'yı kaybettik. Yeniden Osmanlı'yı kuramayız. Ama yeniden büyük bir birlik kurabiliriz bugünün dünyanın şartlarına göre.
Evet.
Sorunlarımızı da o çözer.
Yani
bence
bu genel tüm dünyanın dahil olduğu Birleşmiş Milletler Büyük Birliği'nin de
evet,
bizim dertlerimize evet, ne kadar çare olduğu da ortada hocam.
Ortada o da.
Hocam çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu arada benim de yeni elime geçen hocamızın, hocam yeni basıldı herhalde.
Evet.
Akif'in Leyla'sı, Bir Millet Nasıl Kurtulur kitabınız. Nesil Yayın Grubu'ndaki Etkileşim yayınlarından çıktı. Akif'in Leyla'sı kitabı hocamızın. İnşallah hocam bu kitabı da bir değerlendiririz ileriki programlarımızda. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir 40 Ambar programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah haftaya farklı bir konu ile karşınızda olmayı umut ediyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.